Ayrım 15. Güvercin Gerdanlığı. İbni Hazm. Sayfa 135. Aşkın görünümlerinden biri de sevgililerin birbirine kavuşmasıdır. Bu büyük bir zevk, çok tatlı bir dönem, yüksek bir derece, şafaktan doğan bir mutluluktur. Uzay bilim terimi. Daha doğrusu, ama nasıl söylesem, diriliştir, yüce varoluştur, sürekli sevinçtir. Allah'ın büyük bir bağışıdır. Eğer bu dünya üzüntü ve kaygı dolu, fani, geçici bir dünya olmasaydı ve eğer cennet bir ödül yeri, kötülüklere, çirkinliklere karşı bir sığınak olmasaydı, sevgiliyle birleşmenin katıksız mutluluk, hiçbir şeyin bulandıramayacağı dupduru, saf, kesinlikle üzüntü ve kederin yaklaşamadığı, dileklerin tamamlandığı, umutların son sınırı vardığı bir gönül şenliği olduğunu kolaylıkla söyleyebilirdik. Bütün zevkleri denedim. Acı tatlı her şeyi tattım. Sultanlarla birlikte olma, elde edilen mal, yokluktan sonra varlık, uzun bir yolculuktan sonra dönüş, tehlikeden sonra güven, ailemden çok uzaklara, sürgünden sonra yeniden özgürlük, bunların hiçbiri sevgili üzerinde kavuşmanın bıraktığı etkiyi veremez. Bu durum, özellikle sevgili uzun bir süre aşığın aşk ateşinin yanmasını, umut ateşinin alevlenmesini engellediği zaman daha gerçektir. Gerçi aşığın kalbinde aşk ateşi devamlı yanar. Ne yağmurdan sonra bitkilerin çıtır çıtır büyüyüşü, ne ilk yazda kara bulutların kaybolmasından sonra çiçeklerin parlaklığı, ne yemyeşil bahçelerle çevrili bembeyaz sarayların zarafeti, güzel huylu, İyi karakterli, nitelikleri güzellikte ahengini bulan bir sevgiliyle kavuşmaktan daha güzeldir. En belli insanlar bu sevinci tasvir etmekten acizdir, tadını anlatamazlar. O durum gönülleri şaşkına çevirir, zekaları durdurur. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Basit. Şakaklarımda ve favorilerimde ak saçları gören biri bana yaşımın kaç olduğunu sordu. Ona şöyle cevap verdim. Tek bir saat var ki aklen ve mantıken bütün bir ömre bedel sayıyorum. Nasıl oluyor dedi. Açıkla bunu bana. Çünkü sen bana en berbat bir haberi getirdin. Kalbimin bağlandığı sevgili var ya dedim. İşte bir gün tehlikeye rağmen onu öyle bir öptüm ki ne kadar yaşasam o anı hiç unutamam ve ömrümün tümüne bedel sayarım. Randevu vaatleri sevgililerin kavuşması için çok büyük anlam taşır. Böylesi bir vaadin gerçekleşmesini beklemek kalpte olağanüstü bir yer tutar. Vaatler de iki türlüdür. Birincisi, aşığın sevgilisini ziyaret edeceğini bildirdiği vaattir. Bu konuda bir şiir yazdım. Birkaç dizesini yazayım. Basit. Sevgilim gecikince geceliğin dolunayla konuştum. Ay ışığında güzelimin parıltısını görüyordum. Aşkımızla ilgili kurgular kurarak, konuşma umuduyla tutuşup, ayrılık acısıyla yanarak geceyi mutlu geçirdim. İkincisi, sevgilisinin aşığı ziyaret edeceğini bildirdiği vaattir. Evet, kavuşmanın ön belirtileri, mutluluğun başlangıcı, kalbe benzeri bulunmayan bir serinlik verir. Komşu evlerin birinde oturan bir güzelin sevdasıyla yanıp tüten birini tanıyorum. Ne zaman istese ona kavuşuyordu. Önüne hiçbir engel çıkmıyordu. Gece olsun, gündüz olsun, bütün yaptığı onu görmekten ve uzun uzun konuşmaktan ibaretti. Nihayet gün geldi, kaderi yardım etti, sevgisine uygun bir cevap aldı. Umutsuzluktan sonra mutluluğa erişti. Ama o kadar çok beklemişti, hatırlıyorum da sevinci onu çılgına çevirdi. Bir tek kelime konuşamadı. O kadar ki bu konuda şu dizeleri yazdım. Basit. Öyle bir arzum var ki şayet duada Allah'a yalvarıp bildirseydim tüm günahlarım Allah nezdinde bağışlanırdı. Eğer o arzuyla dua etsem çöldeki aslanlar bütün insanlara zarar vermekten el çekerlerdi. Çünkü sevgilim önce beni refüze etmişti ama sonra bana bir öpücük verdi. O zamana kadar sönmüş olan aşk ateşim birden alevlendi. Susuzluğunu gidermek için kana kana su içen, su içtikçe soluğu kesilen, böylece mezarın dibini boylayan biri gibi oldum. Yine şöyle dedim, mütekarip. Aşk benim için nefes alıp verme kadar hayati değer taşıyor. Savaş atımın dizginlerini gözlerime yerleştirdim. Yani gözümün gördüğüne tamamen tutkunum. Gözlerimin gördüğüne tamamen esir oldum çünkü. Bir efendim var, hep beni aldatıyor. Bununla beraber kimi zaman bana karşı gizlice cömert davranıyor. Rahatlarım, yatışırım diye onu öptüm. Ama zayıf kalbimin heyecanı dineceği yerde daha da arttı, durumum kötüleşti. Gönlüm yer yer korkuluk dikilmiş, ürünsüz bir bostan tarlası gibiydi. Yine aynı şiirden bir parça. Ey Çin mücevherleri, canınız cehenneme, Endülüs yakutu bana yeter de artar bile. Öykü. Devlet büyüklerinden birinin oğluna çılgınca gönlünü kaptıran güzel bir genç kız tanıyorum. Ama oğlanın hiç haberi yoktu. Kızın kederi gittikçe artıyor, umutsuzluğu büyüyordu. Öyle ki onun sevdasından yataklara düştü. Çünkü onu çok seviyordu. Oğlansa sevginin etkisini kavrayacak yaşta bile değildi. Haya korkusuyla kız da ona gidip durumu açıklayamıyordu. Çünkü henüz bakireydi, el değmemişti. Ayrıca oğlanı böyle büyük bir sürprizle karşılaştırmak da işine gelmiyordu. Bilmiyordu, kendisi onun zevkine uygun bir kız mıydı? Uzun süre böyle devam etti. Artık gerçek ortadaydı. Kendisine güven duyduğu, yüksek düşünceli, ileri görüşlü bir kadına içini döktü, ona sızlandı. Çünkü onu bu kadın yetiştirmişti. Kadın ona şöyle dedi. Halini ona şiirle anlat, ima et. Birçok kez bu yolu denedi. Fakat oğlan bunların hiçbirisine dikkat etmedi. Oysa aslında zeki ve duyarlı birisiydi. Ama böyle bir şeyin olacağını hiç sanmıyordu. Bu yüzden zihninde bu sözlerin ne anlama geldiğini araştırma gereksinimi bile duymuyordu. En sonunda iş o noktaya geldi. Bir gece ikisi baş başa birlikte oldular. O esnada kızın sabrı tükendi, kalbi yerinden oynayacak gibi oldu, kendini tutamadı. Gene de Allah bilir, inşallah çocuk temizdi, iffetliydi, günahlardan uzaktı. Kız ayrılmak üzere ayağa kalktı, oğlanın üzerine eğildi ve dudaklarından öptü. Sonra bir tek kelime söylemeden aşağıdaki dizelerde tasvir ettiğim gibi keklik gibi gaydalayarak oradan çekip gitti. Basit. Dengeli sevgi girişimlerinde bahçede biten bükülgen nergis dallarına benziyor sanki. Kulağındaki küpeler sanki aşığının kalbine takılı. Çünkü bu küpelerin çın çın hafif sallanışı aşığın kalbinde büyük sarsıntılara ve şaşkınlığa yol açıyor. Yürüyüşü güvercin yürüyüşüne benziyor. Ne ayıplanacak sert bir tavrı ne de can sıkıcı yumuşaklığı var. O zaman oğlan şaşırdı. Gücü takati kesildi, soğukkanlılığını yitirdi. Kızdı, öfkelendi, utandı, mahcup oldu, eli ayağa dolaştı. Fakat henüz kız gözünden kaybolmadan ölümcül tuzaklara yakalanıverdi. Yüreğinde ateş alevlendi, soluk alıp vermesi güçleşti. Korkuları çoğaldı. Kuşkusu büyüdü, uykusuzluğu arttı. O gece gözünü hiç yummadı. İşte aralarında büyük bir aşkın başlangıcı böyle oldu. Ne ki gün geldi, uzaklık ellerini birbirinden kopardı. İşte bu da iblisin tuzaklarından ve Yüce Tanrı korumadıkça hiç kimsenin dayanamayacağı aşkın devingen güçlerinden birisidir. Konuşmanın uzaması, sevgiye uğursuzluk getirir diyen insanlar da var. Bu aşağılanacak bir fikirdir. Tam tersine, birliktelik ne denli uzun olursa bağlılık da o denli sağlam olur. Kişisel olarak kendim için söyleyeyim, kavuşma suyunu içtim ama bu susuzluğumu artırmaktan başka bir işe yaramadı. İşte bu durum, hastalığının çaresini gene hastalığında arayanların durumudur. Böylece acısı birazcık da olsa yatışır. Sevdiğim kişileri elde etmede hiçbir insan tekinin ulaşamayacağı noktalara ulaştım. Böyle olmakla birlikte gene de daha fazlasını istiyordum durmadan. Bu durum bende en ufak bir bıkkınlık ve usanç duymaksızın uzun süre devam etti. Bir gün sevdiklerimle birlikte bir mecliste bulundum. Hayalimde tasarladığım tüm kavuşma türleri, arzu ve isteklerimi tatmin etmeye, tutkumu yatıştırmaya, amaçlarımdan tek birine bile ulaşmaya yeterli görünmüyordu. Anladım ki ne denli yaklaşırsam o denli aşk ateşim alevleniyor. Sevgi çakmağı yüreğimdeki aşk ateşini tutuşturuyordu. Aynı mecliste şu dizeleri söyledim. Tavil. İsterdim ki yüreğimi bir bıçakla yarıp açsınlar, ve seni oraya yerleştirsinler. Sonra da göğsümü kapatıp diksinler. Böylece sen kesinlikle orada olasın, diriliş gününe kadar başka yerde değil, orada kalasın. Ben yaşadıkça sen de yaşayasın, eğer ölürsem kabrin derin karanlığında, kalbimin içinde kalasın. Dünyada şu iki sevgilinin durumuna eş bir durum daha yoktur. Hiç kimse onları gözetlemezse, jurnalcilerden güvence altında olurlarsa, ayrılık gibi bir sorunları olmazsa, birbirlerinden kaçma gibi duyguları yoksa, kararsız ve değişken değillerse, eleştirenleri yoksa, huyları birbirine uyuyorsa, aşkı eşit olarak paylaşıyorlarsa, Allah onlara bol rızık, istikrarlı bir yaşam, huzurlu bir ömür verdiyse, birliktelikleri Allah'ın razı olduğu üzere helal yolla olmuşsa, ölümden kaçış olanaksızdır. Dostluklar ölünceye kadar uzar giderse. Fakat bu öyle bir bağıştır ki hiç kimseye kısmet olmuyor. Öyle bir gönül hoşluğu ki hiçbir istekli erişemiyor. Eğer bu durum kaderin ilahi duraklarda gizli bir takım cilvelerinden uzaksa, örneğin beklenmedik bir anda ayrılık, sevgililerden birinin gepegenç ölümü ve benzeri durumlar, her tür bulanıklıktan, bela ve afetlerden güvence altındadırlar. Bütün bu özellikleri bünyesinde toplayan insanlar gördüm. Ama sevgilisinin hırçın karakteri ve sevilmiş olmanın doğurduğu fırsatlardan yararlanmaya çalışmasından dolayı üzgündüler. Bu yüzden onlar hayat neşesini dertsiz, üzüntüsüz tadamıyorlardı. Kavgasız, gürültüsüz günleri yoktu. Her ikisinde de kusur vardı. Çünkü her biri öbürünün aşkından emindi. Bu durum aralarında ayrılık baş gösterinceye, bu dünyanın bir yasası olan ölüm gelinceye kadar sürdü. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Münsarih. Sevgilinin uzaklaşmasını nasıl ayıplayabilirim? Ona nasıl haksız davranabilirim? Oysa onun bütün huyları ayrılık izi taşıyor. Göğsümün daralması için sevgi yetiyor. Ama ne yapayım? Ayrılık ve aşk bende iyice yerleşmiş. Rivayet edilir ki, Allah rahmet etsin, Ziyad bin Ebu Sufyan, Emevi halifesi Muaviye bir zamanında Basra valisi, bir gün çevresindekilere şöyle dedi. En mutlu insan kimdir? Müminlerin emiridir, dediler. Peki Kureyşliler adına ne dersiniz? Dedi. Gene sensin, dediler. Peki öyleyse haricilere karşı koyma ve sınır karakollarını savunma zorunda kalışıma ne buyurulur? Dedi. O halde kimdir sayın emir? Diye sordular. Dedi ki, Müslüman bir karısı olan Müslüman erkektir. Allah kendilerine huzur içinde yaşayabilmeleri için gerekli, yeterli şeyleri vermiştir. Ne o bizi tanıyor, ne biz onu. Bütün bu yaratıkların hayranlığını kazandığı, kalplerini okşadığı, sevimli bulduğu, ruhlarını büyülediği, beğenisini kazandığı, akıllarını saran, gönüllerini fetheden şeyler arasında acaba bir aşığın sevgilisi için gösterdiği sıcak ilgi ve özenden daha güzel bir şey var mıdır? Bu anlamda pek çok durumlara tanık oldum. Hele duyguların en tatlısını beraberinde taşıyan gizli bir aşk söz konusu ise. Evet, keşke bir görebilseniz. Sevgilisinde herhangi bir darılma nedeni bulma için ne durumlara girer, ne tür imalarda bulunur, ne sorular sorar aşık. Bu yanlış tutumdan kendisini çekip çıkarmak, kurtarmak için içine düştüğü güç duruma keşke bir tanık olsaydınız. Görseniz olayları nasıl sahte bir kılıf içinde sunar. Muhatabının gözünde değerli olan yorumları yapabilmek için ne türlü kurnazlıklara başvurur, bunları görseydiniz, eşine hiçbir yerde rastlanmayan bir tuhaflık ve gizli bir sevinç duymuş olurdunuz mutlaka. Gönülleri bundan daha çok cezbeden, daha derinden etkileyen, ruhun derinliklerine kadar inen bir durum bilmiyorum. Sevgililer kavuştuklarında kendilerini temize çıkarmak için en keskin zekaların, en güçlü düşüncelerin bile akıl edemeyeceği mazeretler uydururlar. Kaç kez böylesi durumlara tanık oldum. Bu vesileyle şunları yazdım. Sari, eğer doğruyu yanlışa karıştırarak söylersen, düşüncesizlere istediğin her şeyi kabul ettirebilirsin. Gene de birazcık düşüncesi olanın gözünden kaçmayacak bir fark vardır ikisi arasında. Bu altın gibidir. Ona birazcık gümüş katsan, sıradan bir adam bile işin farkına varır. Ama saf altınla sulandırılmış altını ancak usta bir kuyumcu ayırt eder. Birbirine aşık, biri kız, öteki oğlan, iki genç tanıyorum. Yanlarında bir üçüncü kişi olunca bir sedirin üzerine uzanıyorlardı. Aralarına büyük insanların sırtını dayadığı bir çeşit büyük yastık koyuyorlardı. Fakat yastığın arkasında başlarını birbirine dayıyorlar ve kimse görmeden bakışıyorlardı. Gören de onları yorgunluktan böyle uzanmışlar sanırdı. Birbirini büyük bir aşkla sevme noktasına ulaştılar. Öyle ki delikanlı sevgilisi üzerinde otoriter tavırlar takınıyordu çoğu kez. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Sari. Dinleyiciyi olduğu kadar anlatıcıyı da şaşırtan, hayatta sık sık görülebilen tuhaf şeyler arasından, binit hayvanının üzerine binilmesini istemesiyle kendisinden bir şeyler istenen kimsenin isteyen karşısındaki alçalışını, daha önce umut edilen şeylerin umucuya boyun eğdiğini hiç işitmedik, hiç duymadığımız şeyler bunlar. Bütün bunlara meful faile bağımlıdır. Bu dil bilgisi benzetmelerine Arap şiirinde sık sık rastlanır ve doğulu okuyucu bunlardan sıkılmaz. Dil bilgisi kuralından başka bir neden bulunabilir mi acaba? Bilmem ki. Kendisine güven duyduğum bir kadın bana anlattı. Bir delikanlı ile bir genç kız birbirlerine delice tutkundular. İkisi tenha bir yerde bir araya geldiler. Delikanlının elinde bir bıçak var, meyve kesip soyuyor. Bıçağı var gücüyle tutunca bıçak kayar ve baş parmağını keser. Hafifçe kanatır. Genç kızın üzerinde altın simle işlemeli, yepyeni ve çok değerli bir tunik vardı. Hemen kız tuniğinin kolunu yırttı ve oğlanın baş parmağını o parçayla sardı. Seven için böyle bir jest, kendisinden beklenilen büyük özveri ve boyun eğmek zorunda olduğu aşk ilkeleri yanında çok küçük kalır. Nasıl böyle davranmasın? Madem öbürü canını ona adamış, ruhunu ona sunmuş. Öykü. Şahsen ben İbni Bartal diye bilinen Zekeriya bin Yahya et-Temimi'nin kızını tanıdım. Bu kızın amcası Muhammed bin Yahya, Kurtuba başkadısıydı. Bunun kardeşi bakandı. Aynı zamanda generaldi. Sınır savaşları diye bilinen ünlü savaşta iki generaliyle birlikte galip tarafından öldürülmüştü. O iki general Mervan bin Ahmet bin Şehit ve Yusuf bin Said el-Akki'ydi. Bu genç kız, Bakan Yahya bin İshak'ın oğlu Yahya bin Muhammed'le evlenmişti. Hayatlarının baharında ve en güzel mutluluk çağında zamansız olarak kocasını kaybetmişti. Onun üzerine o kadar üzüldü ki öldüğü gece cesetle birlikte aynı yatakta geçirdi geceyi. İşte bu jestiyle ona ve ikisini birbirine bağlayan bağlara ebedi olarak veda etti. Ölünceye kadar da üzüntüsünden kurtulamadı. Gözetleyicilerin düzenledikleri oyunları bozarak, üçüncü kişilerin boş boğazlığından sakınarak, bıyık altından gülme, mahsustan öksürme, gizlice ellerini birbirine değdirme, belinin yan tarafını sıkma, elini ayağını tutma gibi yollarla gizlice gerçekleştirilen kavuşma, nefis üzerinde çok tatlı bir etki bırakır. Bu konuda şu dizeleri yazdım. Medit. Gizli buluşmanın öyle bir tadı var ki, açıktan serbestçe kavuşmada bu tat yoktur. Bunun öyle bir zevki vardır ki, çölde kum tepeleri arasında yürüyormuşçasına etrafı kollarsın çünkü. Öykü. Dostlarımdan soylu bir aileye mensup, yüksek düzeyde, inançlı ve değerli biri, bana gençliğinde kendi evlerinde bulunan genç bir cariyeye aşık olduğunu anlattı. Dolayısıyla o kızın yanına varması da yasaklanmıştı. Oysa o onun aşkından çılgına dönmüştü. Bir gün diye söze başladı bana, amcalarımdan biriyle Kurtuba'nın batısındaki vadide bulunan mülkümüze doğru bir geziye çıktık. Bahçelerde, parklarda gezindik, evlerden uzaklaştık, ırmak kıyılarında eğlenceli vakitler geçirdik. Ama gel gör ki hava birden karardı, göğü yağmur dolu bulutlar kapladı. Az sonra yağmur boşandı. Grubumuzda herkese yetecek kadar örtü yoktu. Amcam yanındakilerden kendine bir örtü istedi, örtüyü bana fırlattı. Cariyeye de benimle birlikte aynı örtü altına sığınmasını söyledi. Hiçbir şeyden kuşku duymayan o insanların gözü önünde elde ettiğim zevki bir düşünsene. Yalnızlığa benzeyen olağanüstü bir birliktelik. Tenha bir yerde buluşmaya benzeyen ilginç bir beraberlik. Vallahi o günü hiç unutamadım. İyi anımsıyorum. bana bu öyküyü anlatırken tüm organları keyfinden oynuyordu. Çok eski bir anı olmasına, aradan uzun yıllar geçmesine karşın büyük bir sevinç, neşe ve ferahlık duyuyordu. Bu konuda yazdığım şiirden bir dizi aktarayım. Hafif. Dertli bir aşığın sevgilisini görüşü gibi bahçedeki güller gülerken gökteki bulutlar ağlıyor. Öykü. Sevgililerin kavuşmasının en belirgin çizgilerinden biri de arkadaşlarımdan birinin bana anlattığı şu durumdur. Evinin karşısındaki bir evde bir sevgili vardı. Her iki evde de ötekinin görülebileceği bir yer vardı. Genç kız o yerde duruyor, burası bir salondu, bluzuyla elini sararak arkadaşına el sallıyor, onu selamlıyordu. Bluzuyla elini niçin sardığını sorunca ona şöyle cevap verdi kız. Olabilir ki aramızda bir şeyler olduğundan kuşkulanırlar, benim yerime seni başkası gözler, seni selamlar, sen de onun selamına karşılık verirsin, böylece kuşkular doğrulanır. İşte bluzuma sarılı elim aramızda birbirimizi tanımak için bir işarettir. Eğer çıplak bir el sana doğru selam işareti yaparsa, bil ki benim elim değil, o zaman karşılık verme. Kimi zaman konuşma o denli tatlıdır, kalpler birbirlerine o denli ahenk içinde çarpar ki, sevgililer birleşmelerine başkaları ne kulp takarsa taksın umursamazlar, jurnalcinin jurnalinden kaygılanmazlar, üstelik bu durumda kınamalar son derece dürtükleyicidir. Bir şiirde kavuşmayı şöyle anlatmıştım. Sari. Kaç kez pervane gibi aşk ateşinin çevresinde dönüp dolaştım. Öyle ki sonunda o küçük kelebek gibi o ateşin içine düştüm. Gene aynı şiirden. Aşkın gücü gece yolcusunun ateş kıvılcımına doğru yönelişi gibi kavuşmaya doğru yöneliyor. Biraz ileride de şöyle deniyor. Sevgilimle kavuşmayı umduran, dudakları susuzluktan kavrulanlara ard arda su verilişi gibi ona karşı benim ilgimi uyandırdı. Son olarak da şöyle. Başkalarını tek bir nesne üzerine durdurma, çünkü güzellik daima çoğalmaya ve yayılmaya elverişlidir. Bir kasidemde de şunları söylüyorum. Sari, aşk kurbanının kan bedelini kim ödeyecek? Aşk tutuklusunu kim kurtaracak, serbest bırakacak? Kader bana ona dönmeyi, bugün şu ırmaktan geçtiğim gibi ona kavuşmayı gösterecek mi acaba? Susuzluktan yana yana uzun süre bu ırmakta yüzdüm. Suda yüzen insanın susaması ne tuhaf değil mi? Ey sevgilim, aşk içimi kemirdi, beni yedi tüketti. Beni ziyarete gelen gözler benden eser göremiyor artık. Nasıl oldu da aşk, şehirlinin de köylünün de gözünden ırak olan birine tebelleş oldu? Doktorum beni tedavi etmekten vazgeçti. Beni kıskananlar, çekemeyenler bu hastalığım nedeniyle bana acırlar belki. 15. ayrımın sonu sayfa 144.